Ayrım 24, Peygamberin Son 5 Günü, Tahsin Yücel, sayfa 266. Tırrım tırrım tırrım, trak tiki tak, makinalaşmak istiyorum. Sıcacık bir mutluluk yayıldı benliğine. Nazım trenlerin tekerlek sesinden almış olmalıydı bu dizeleri. Ya da tekerlekler seslerini Nazım'ın bu dizelerinden. Ne olursa olsun Nazım'ın bu dizelerini söylüyordu tekerlekler. Çok da güzel söylüyordu. Nazım makinaların dilini ve insanın gerçek özlemini bilen adamdı. Her zaman çekici oraktan daha üstün tutmuş bir ozan olarak kendisi de aynı özlemi, aynı gereksinimi duymamış mıydı? Duymuştu kuşkusuz. Ama bu kez bu tekerlek seslerinin eşliğinde özleminin derinden derine bir makina gücüne dönüştüğünü duymaktaydı. Doğruldu, daha dik oturdu, gittikçe güçlendiğini duydu. Yıllar var ki hiç böylesine güçlü, hiç böylesine kararlı bulmamıştı kendini. Bu güçle kaslarını kabartarak Nazım'ın ünlü dizelerini yineledi. Mutlak buna bir çare bulacağım ve ben ancak bahtiyar olacağım. Karnıma bir türbün oturtup kuyruğuma çift uskuru taktığım gün. Eli içgüdüyle kuyruk sokumuna gitti. Kuyruk sokumundan başka bir şeye dokunamamakla birlikte çift uskuru şimdiden kuyruğuna oturtmuşçasına göğsünü kabarttı. Gene yumdu gözlerini, gene Nazım'ın dizelerine mırıldandı. Tırrım tırrım tırrım, trak tiki tak. Birden kompartmanın kapısının gürültüyle açıldığını, tok bir sesin tekerleklerin devrimci nakaratını bastırmak istercesine "Kimlikler lütfen!" diye gürlediğini işitti. Gözlerini açtı. Biri önde elleri boş, öteki arkada parmağı makinalısının tetiğinde iki polisin kapıda dikildiğini gördü. Eli cebindeki küçük tabancaya gitti. Tabancayı sıkı sıkı kavradı. Polisleri dikkatle izlemeye başladı. Tabancalı polis arkada heykel gibi dururken öndeki emziğini şimdi düşünde emmekte olan bebek de içinde olmak üzere herkesi gözleriyle taradıktan sonra sırasıyla yolcuların kimliklerini alıp uzun uzun baktı. Sonra bir adım ilerleyerek gözlerini kendisine dikti. "Bey amca, kimliğiniz?" dedi. Peygamber ceplerini aradı. "Kimliğimi almamışım, özür dileyim," dedi. "Neden almadın? Çok eski diye mi?" Peygamber alayı anladı ama üzerinde durmadı. "Unutmuşum," demekle yetindi. "Olur mu bey amca?" dedi polis. "Hangi dönemde yaşıyoruz? Bu zamanda kimliksiz yola çıkılır mı?" Stuttgart'ta çalışan lumpen, "Hayır çıkılmaz," diye söze karıştı. "Kimliksiz bakkala bile gidilmez." Polis hiç yanıt vermeden ters ters baktı adama. Sonra gene peygambere döndü. "Bu seferlik hoş görelim ama bir daha olmasın. Anladın mı bey amca?" dedi. "Anladım, teşekkür ederim," dedi peygamber. Sonra derin bir soluk aldı. Yaşamında ilk kez tutuklanmaktan korktuğunu, bunda da haklı olduğunu düşündü. En sonunda devrimi başlatmak üzere yola çıkmışken saçma bir neden yüzünden eylemini aksatmak istemezdi doğrusu. "Bunu da atlattık," dedi kendi kendine. Ama polis, "Bir de bagajlara bakalım," deyince gözleri kararır gibi oldu. Bundan kurtuluş yoktu artık. Eli gene Nazım'ın ceketinin iç cebine gitti. Belli etmemeye çalışarak tabancanın emniyetini açtı. "Çantamı açmaya davranırlarsa ikisine de vururum. Vurmak zorundayım," dedi içinden. Yüreği çarpa çarpa beklemeye başladı. Hiçbir zaman öldürmekten yana olmamıştı. Öldürecekse de böyle trende değil, kavganın ortasında öldürmek isterdi. Ama öldürmeyeceğim diye eylemin eşiğinden geri dönecek değildi. Polis önce parkalı delikanlının çantasını açtırttı. İçinden çıkan kitapları tek tek gözden geçirdi. Görünüşe bakılırsa delikanlının en büyük amacı İngilizce öğrenmekti. Sonra peygamberin yanındaki adamların hepsi birbirine benzeyen Alman malı valizleri açıldı. Peygamberle düşünde meme emen bebek dışında herkesin hayran bakışları altında Alman malı radyolar, teypler, kasetler, oyuncaklar, saç kurutucuları, kazaklar, gömlekler, montlar, bu arada kadın giysileri, özellikle de renk renk resimli küçücük kadın dolları dağıldı ortaya. Polis bunlardan birini alıp iki eliyle gerdi. Donun üstünde örtmekle görevli olduğu şeyin doğal renkte, doğal büyüklükte bir resmi vardı. Polis birkaç kez yutkundu. Sonra valizi kucağında tutan adama dikti gözlerini. "Nedir bu?" dedi. Adam böylesinin daha kibar kaçacağını düşündüğünden olacak nesnenin Almanca adını söyledi. Unterhaus. Ne demek o? Külot yani don. Polis parmağını resmin odak noktasına bastırdı. Orasını anladık da bu ne diye sordu. Resim. Polis tiksinmiş gibi yüzünü buruşturarak ayıp ayıp dedi. Külotu ötekilerin üzerine attı. Sonra bebeğin annesinin çantasını açtırttı. Bu kez büyük boy ve renkleri atmış donlar, büyük boy ve renkleri atmış sütyenler ve bol bol çocuk bezi çıktı ortaya. Polis, resimli don gibi böyle şeylerin bulundurulması da ayıpmışçasına yüzünü buruşturdu gene. Kapat kapat diyerek kapıya yöneldi. Ama tam çıkacağı sırada tak geli adam, ''Memur bey gene bir olaylar mı oldu yoksa anarşitler gene başınıza iş mi çıkardı?'' diye sordu. ''Yok amca, emir geldi.'' Emir niye geldi peki? Anlaşılan tımarhaneden bir deli kaçmış. Tehlikeli miymiş? Polis gülümsedi. O konuda bir bilgi yok ama boyu 1.90'mış. Arkası da kalınmış dedi. Gene kapıya yöneldi. Ama bu kez de yaşlı kadın durdurdu. Öyleydi de bizim torbaları ne diye alt üst ettin oğlum? Polis çattık dercesine başını salladı. Teyze hanım, biz bir şey yapmışsak bir nedeni vardır. Hadi iyi yolculuklar deyip çıktı. Peygamber derin bir soluk aldı. Polis tımarhane ve deli sözcüklerini kullanmamış olsa aranan kişinin kendisi olduğuna inanacaktı neredeyse. Kanepenin öbür ucunda oturan lumpen de bu sanısını doğruladı. Bey amcayı aramadılar ama bence ilk aranması gereken oydu. Aramızda tek kuşkulu adam o çünkü dedi. Öne doğru eğilerek alaylı bakışlarla süzdü peygamberi. Sonra arkadaşlarına döndü. Evet diye ekledi. Buyurun bakın, delikanlı kılığına girmiş bir yaşlı adam ya da yaşlı adam maskesi takmış bir delikanlı. Üstelik boyu en az 1.90. Üstelik kimliği de yok. Üstelik gavurlar gibi R'leri söyleyemiyor. Değil mi öyle? Arkadaşları başlarıyla onayladılar. Lumpen bununla da yetinmeyerek peygambere döndü. Öyle değil mi bey amca diye sordu. Peygamber adama horgörüyle bakmakla yetindi. Çantasını açtırtmaya gerek duymayan polislerin onlardan çok daha insan, çok daha mantıklı olduklarını, belki de çantasını bilinçli olarak açmadıklarını düşündü. Sonra tarihin kendinden yana olduğunu bilmenin güveniyle çantasından memleketimden insan manzaralarını çıkardı. Neredeyse baştan sona ezbere bildiği kitabı Parkalı delikanlının fal taşı gibi açılan gözleri önünde başından başlayarak okumaya girişti. Ama o daha kitapta İzmit'e gelmeden kapı gene gürültüyle açıldı. Kitabını kapatmadan başını çevirip baktı. Ufak tefek bir genç adamdı gelen. Elinde ak üstüne kırmızı yazılı şeker kutularıyla dolu bir sepet taşıyordu. Kompartmandakileri bir an süzdükten sonra ''Pişmaniye, pişmaniye'' dedi. ''Pişmaniye İzmit'in'' hiç kimse ilgilenmeyince açtığı kapıyı kapamadan çıkıp gitti. Dipteki lumpen kola tabanını dayayarak itti kapıyı. Ama ufak tefek adamın ardından bir pişmaniyeci akınıdır başladı. Sol kollarında bir koca sepet, sağ ellerinde bir ya da iki kutu, her dakika biri kapıyı açıyor, ''Pişmaniye, pişmaniye, pişmaniye İzmit'in'' diye yineliyordu. Peygamber hiç pişmaniye yememişti. Yalnızca adını duyduğunu anımsıyordu. Ama bu denli çok yapıldığı usuna bile gelmezdi. Buralarda çocuklar, gençler, yaşlılar, orta yaşlılar her işi bırakıp pişmaniye satmaya çıkmıştı sanki. Koridor pişmaniyeciden geçilmiyordu. İşin ilginç yanı sepetleri hep doluydu. Kimsecikler de pişmaniye almaya istekli görünmüyordu. Bu yaptıkları olağan dışı bir gösteri değilse bunca insanın bu havada gecenin bu saatinde satılmayan bir malı dolaştırmak üzere yollara düşmüş olmasını anlamak olanaksızdı. Nazım da büyük yapıtında bu konuya dokunmuyordu. Ne olursa olsun bu düzen sırf anlaşılmazlığıyla bile yıkılmayı hak ediyordu. Bu bozuk düzeni unutarak devrim sonrasının toplumunu bir kez daha gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. Her şey tek yüzlü, tek yönlü, tek biçimli, her şey açık, yalın, apak, dupduru, her şey çok güzel. Şu kız gibi diye mırıldandı. Meryem'in kendisine dikilen gözlerini, çıplak omuzlarını, küçücük göğüslerini, göbeğinin çukurunu görür gibi oldu. İçinde bir yerler kıpırdadı. Bir daha görür müydü acaba onu? Yaşamında Feride'den başka kadına yer yoktu. olmamıştı. Bundan sonra da olmayacaktı. Bunun için örneğin devrimden sonra İstanbul'a döndüğü zaman onu araması söz konusu bile değildi. Gene de onunla yeniden karşılaşmak çok güzel bir resme bakar gibi onun yüzüne bakmak hoş olurdu doğrusu. Kim bilir, belki de rastlardı yaşamı, öyle rastlantılarla doluydu ki. Birden Küplüce mezarlığında Feride'nin gocuğunu giymiş, Feride'nin gözlüğünü takmış olarak Feride'nin mezarı başında dikilir gördü onu. Galiba düş görüyorum ya da sapıtıyorum diye düşündü. Silkinip toparlanmak, saçma düşleri bırakarak bir durum değerlendirmesi yapmak, kavganın ayrıntıları üzerinde durmak istedi. Bunun için de dün akşam avcuna sıkıştırılan bildiriyi daha alıcı bir gözle incelemekten başka bir yol göremedi. Ceplerini karıştırmaya başladı ama daha bildiriyi bulamadan erteledi tasarısını. Pişmaniyeci dolaşımı öylesine yoğunlaşmıştı ki okuduğunu anlamak olanaksızdı. Bu arada takkeli adam da herkese inat, pişmaniye almaya mı karar vermişti neydi? Kapıyı açan her pişmaniyeciye taze mi diye soruyor ama verilen olumlu yanıtla yetinmeyerek sepetten bir kutu çekiyor, sorusunun yanıtını bir de bu kutudan almak istiyormuş gibi uzun uzun evirip çeviriyor, üstündeki yazıları okuyor, burnuna götürüp kokluyor, sonra hiçbir şey söylemeden gene sepete bırakıyordu. Peygamber sinirlendi sonunda. "Alacaksan al kardeşim, almayacaksan boş yere tepemizde bekletme şu adamları," diyerek bu saçmalığa bir son vermeyi düşündü. Ama böyle küçük ayrıntılar için insanlarla dalaşmaktansa çıkıp bir soluk almanın, olanak varsa koridorda biraz dolaşmanın daha uygun olacağı sonucuna vardı. Önlemi elden bırakmadan, yani çantasını omzuna alarak çıktı. Koridorda durum daha da kötüydü. Pişmaniyecilerden ve sepetlerinden adım atmak olanaksızdı. Birden boğulacak gibi oldu. "Bu tren çekilir gibi değil, bu trende ölür insan," diye mırıldandı. Bu sırada bir kondüktör biletleri deliyordu. Biletini deldirtti. "Memur bey, kurtalana ne zaman varacağız?" diye sordu. "Yarın değil, öbür gün." Peygamber devrim girişiminin başarısızlığa uğradığını öğrenmişçesine üzgün bir biçimde yerine döndü. 2 gün çekemezdi bu treni. Çekse bile indiğinde savaşacak gücü kalmazdı. Ayrıca hem Kurtalan'ın sağcı bir çağrışımı vardı, hem de 2 gün devrim için çok uzun bir süreydi. Birden kararını verdi. İlk istasyonda inecekti. Nasıl olsa ülke aynı ülke, halk aynı halktı. Bildiride de savaşın bütün yurt sathında sözcüklerini okuduğunu anımsıyordu. Elinin tersiyle camın buğularını silerek dışarıya baktı. Kar gene başlamıştı ama ışıklar gittikçe sıklaşmaktaydı. Çok geçmeden de tren yavaşladı. Peygamber kasketini giydi, çantasını alıp kalktı. Hangi yönden ineceğini anlamak için bir kez daha pencereden dışarıya baktı. Ama ak üstüne karayla yazılmış kocaman Ali Fuat Paşa yazısını görünce bir kez daha karar değiştirerek yerine oturdu. Bir sonraki istasyonda inmeye karar verdi. Bir halk savaşına katılıyordu. Bu savaşa ne biçimde olursa olsun paşa maşa adı karışsın istemiyordu. Bu istasyona adını veren paşayı da savaşını da küçümsemiyordu kuşkusuz. Tam tersine her zaman saygı duymuştu bu savaşa. Ama o savaş başka, bu savaş başkaydı. Roma bir zaruretti, geldi gitti diye söylendi. Ama biraz yüksek çıktı sesi. Parkalı genç birden gözlerini açtı. "Efendim, bir şey mi söylediniz?" diye sordu. "Roma bir zaruretti," diye yineledi peygamber. "Roma mı? Neden? Neden zaruretti?" "Çünkü tarih bunu böyle gerektiriyordu. Bunu düşünmek zor değil," dedi peygamber. Sonra her şeyin en ötesini görmek istercesine gözlerini kompartmanın buğulu camına dikti. "Düşünüyorum, öyleyse varım," diye mırıldandı. "Varım bu kavgaya." Sonra bu son sözcükleri trenin tekerlek seslerine uydurarak bir Nazım Hikmet şiiri okur gibi yineleyip durdu içinden. "Varım bu kavgaya, varım bu kavgaya, varım bu kavgaya." Bu 3 sözcüğü yineledikçe hem kendine güveni arttı hem de daha bu sabah tuvalete bile zor giden adam kendisi değilmiş gibi tuhaf bir biçimde güçlendiğini, dinçleştiğini duydu. Karnına 70 beygir gücünde bir türbün oturtulmuş gibi yerinde duramaz oldu. Pişmaniyecilerden de rahatsız olmadı artık. Hatta büyük bir olasılıkla kılık değiştirmiş devrimciler olduklarını, bu trene Nazım'ın buyruğuyla kendisini izlemek için doluştuklarını düşündü. Varsayımı doğruysa devrime girişmek için trenin Kurtalan'a ulaşmasını beklemek gerçekten saçmaydı. Devrimciler buradalar, polisler de çantamı tarihin akışına ters düşmemek için açmadılar dedi kendi kendine. Bir an önce inmek için sabırsızlanmaya başladı. Camda iki karışlık bir yeri her buğulanışında silerek buradan dışarıya baktı hep. İneceği yerin adını bile bilmemekle birlikte uzun bir ayrılığın ardından evine dönen bir çocuk gibiydi. Trenin yavaşlar gibi olduğu her seferde çantasını sırtlayıp doğruluyor, tren duracak yerde hızlanınca üzüntüyle göğüs geçirerek oturuyor, gözlerini gene pencereye dikerek belirecek ışıkları kolluyordu. Bir ara tam da pencerenin camının buğusu silinmiş yerinde Feride'nin gözlüklerinin ardından Meryem'in kendisine baktığını, hemen arkasından Meryem'in sabahlığına sarılmış durumda Feride'nin karın altında titrediğini, sağ eliyle sıkı sıkı sabahlığının önünü kapatırken sol elini camın dışından kendisine doğru uzattığını görür gibi oldu. Ellerini içgüdüyle pencereye doğru uzattı ama her şey siliniverdi. Donmuş gibi kala kaldı. Peygamber, sanırım gene içim geçti diye düşündü. Kompartmanda herkes uyuyor, Almancıların biriyle takkeli adam korkunç horluyordu. Kendisinin de içinin geçmiş olması doğaldı. Her neyse diye mırıldandı. Bu sırada trenin yavaşlamaya başladığını sezinler gibi oldu. Bir kez daha camın buğularını eliyle silerek dışarıya baktı. Tek bir ışık bile göremedi. Ama tren daha da yavaşladı. Sonra gücü tükenmişçesine inleyerek durdu. Peygamber doğruluverdi hemen. Çantasının askısını omzuna aldı. Lenin kasketini gözlerinin üzerine indirip kapıya doğru yürüdü. Takkeli adam gözlerini açtı. ''Ne o? Yoksa iniyor musun?'' diye sordu. ''Evet iniyorum, size iyi yolculuklar.'' dedi peygamber. ''Kurtalan'a gitmeyecek miydin?'' ''Kararımı değiştirdim.'' ''Burası neresi peki?'' ''Bilmiyorum.'' ''Bilmiyorsan neden iniyorsun?'' ''Bilinmeyeni göğüslemesini de bilmek gerek.'' Takkeli adam ağzı açık şaşkın şaşkın baka kaldı öyle. Ama peygamber onun böyle şaşırmasına hiç şaşmadı. Kenterler ozanlara ya şaşar ya kızarlardı. İkisinin ortası yoktu. Hadi Allah'a ısmarladık deyip çıktı kompartmandan. Artık tümüyle boşalmış koridordan hızla geçti. Vagonun kapısını açtı, buz gibi bir soğuk çarptı yüzüne. Ama hiç duralamadan incecik makosenleriyle karların içine atladı. Sendeledi, ellerini yere bastırarak yüzü koyun düşmekten kurtuldu. Dönüp içgüdüyle trene baktı. Tren sırf kendisini bırakmak için durmuş gibi doğrulmasına bile zaman kalmadan her şeyi sarsan bir uğultu içinde uzaklaşmaya başladı. 24. ayrımın sonu, sayfa 274.